Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. Bugün 6 Şubat Perşembe 2020 dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Suriye ordusunun İdlib'deki ilerleyişi devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin takviye göndermeye devam ettiğini, karşılıklı mesajlar olduğunu belirtmek lazım. Azil meselesi Amerika'da nihayet Senato'da oylama yapıldı. Beklendiği gibi Donald Trump aklandı. Ukrayna bağlantılı azil suçlamalarından 2020 başkanlık seçimi için kolları sıvadı. Zaten sıvamıştı ama azil sürecinin son ermesiyle birlikte Donald Trump. Pek çok başlık var bugün size aktaracağım dünyadan, Çin'den koronavirüse uzanan, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerine uzanan. Ama bu hafta gündeme damgasını vuran meselelerden bir tanesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret idi. Ziyaret sırasında Ukraynalı milliyetçilerinin selamlamalarını kullanmasından tutun da ziyaretin iki ülke ilişkilerine, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerine yansımaları, Kırım meselesi. Bugün biraz ikinci bölümde bunlara bakacağız. Bu haftayı hep İdlib'le, Suriye ile geçirmiştik. Bugün biraz Ukrayna'ya başımızı çevireceğiz. Fırsattan istifade Okay Deprem, Evrensel Gazetesi yazarı ki Güney Rusya'da yaşıyor, Donbas'ta, Kırım'ı çok iyi biliyor. Hem 2014 meydan darbesi öncesini hem de sonrasını kendisi Türkiye'ye gelmiş. Bu vesileyle telefonla bağlanacağız. Donbas'tan bağlantı kurmak daha zor oluyordu, geçmişte yapmıştık ama Türkiye'de olması fırsattan istifade, Türkiye'de olmasından Ukrayna meselesini konuşacağız, hem de Kırım meselesini konuşmuş olacağız Okay Deprem'le. Başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar için akşam 11 ile 12 arasında yayınımızın tekrarı var. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Suriye'deki gelişmeleri özetleyelim. Suriye ordusu İdlib'in doğusunda bulunan ve hemen yakınlarında da bir Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktasının bulunduğu Serakip kasabasını ele geçirmek üzere, öyle gözüküyor. Dün akşamdan beri ara ara haberler geldi. Heyet Tahrir Şam denilen El-Kaide'nin isim değiştirmiş grubunun kontrolü altındaydı büyük ölçüde Serakip. M4 ve M5 karayollarının kesişme noktasında çok önemli Soçi mutabakatında da bu karayollarının açılması öngörülüyordu. Tabi uygulanmayan demek gerekiyor. Suriye ordusu bugün itibariyle Serakip'i çembere almış gibi gözüküyor. Kuşatma süreci dün akşam önce tamamlandı, haberleri geçmişti. Ama daha sonra bir takım hücrelerin içeride, Heyet Tahrir Şam hücrelerinin bulunduğu bilgileri gelmişti. Takviye gönderildiği bilgileri gelmişti. Bugün itibariyle ise militan grupların kasabayı terk ettiği söyleniyor. Serakip'te bir takım çatışma iddiaları tabii eksik değil ve Türk Silahlı Suriye Ordusu'nun Maret Aliya Baceris Afes'i aldığı, Serakip'teki TSK üssünü tümüyle çevrelediği yolunda cihatçıların kentten kaçmasıyla haberler var. Teftanaz üssünde TSK'nın hemen doğuda bir gözlem noktası kurduğu belirtiliyor. Dün akşam aynı zamanda Suriye İsrail'in hedefi olduğu İdlib'de kontrolü yeniden sağlamak ve El-Kaide emirliğini ortadan kaldırmak için uğraşırken Suriye ordusu başkent Şam füzeli saldırının hedefi oldu. Hava savunması Suriye'nin yanıt verdi ama görüntüler işte sosyal medya üzerinden de yayıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin verdiği bilgiye göre İsrail bu saldırıdan sorumluydu. Kentin batısındaki Kisve bölgesi yakınlarında 91. Tugay üssünün hedef alındığı, aynı şekilde Batı'daki 75. Tugay Üssü ve Mezze Askeri Hava Üssü'nün hedef alındığı bilgilerini SOH paylaşmış durumda. Can kaybı, maddi hasara dair henüz bir şey yok. Şimdi Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda mesajlaşmaların da devam ettiğini belirtmek lazım. Rusya parlamentosunun alt kanadı, Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Shvetkin'in açıklamaları vardı. Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini Rusya ile koordine etmesi gerektiğini, koordinasyonsuzluğun feci sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Kabul edilemeyecek cinsten. Özellikle işte 20 kilometrelik silahsızlandırılmış alan oluşturması Soçi mutabakatının bir unsuru da oydu. Bunun gerekliliğine dikkat çekti. Bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Dikkat çekici bir açıklama İdlib'deki son gelişmelerle ilgili. Özellikle de gelişmelerden terörist grupların sorumlu tutulduğunu belirtmek lazım. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından şiddetin alevlenmesi, teröristlerin faal hale gelmesinin sonucudur deniliyor. Suriye hükümetinin buna karşı tepki göstermesinin zorunlu olduğu ifade ediliyor. Ocak ortasında Türkiye ve Rusya arasında gerilimi azaltma bölgesinde sükunet rejimi tesis etmek için yeni bir girişimde bulunulduğu, ancak bu terörist güçlerin askeri faaliyetlerini azaltmamakla kalmayıp tersine saldırılarını arttırdıkları, iki haftadır binden fazla saldırı gerçekleştirdikleri, hayatlarını kaybeden Suriye ordu mensupları ve sivillerin sayısının yüzlerce olduğu yer alıyor Rusya'nın açıklamasında. Aynı şekilde Rusya'nın Humeymim'deki hava üssüne insansız hava aracıyla saldırı girişimlerinin kesilmediği de yer alıyor ve tam bir cezasızlık ve hareket serbestisinden yararlanan teröristlerin güçlenmesine izin verilemeyeceği vurgulanıyor. Ayrıca bu silahlı grupların bir kısmının gerilim azaltma bölgesinden önce Suriye'nin kuzeydoğusuna, sonra da Libya'ya sevk edildiği, radikallerin yoğunlaşmasını kritik bir aşamaya ulaştırdığı ifadeleri de var. Rusya açıklamasında Astana'ya bağlılık ifade ediliyor. Türkiye ve İran'la koordinasyona devam edeceği ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun bir biçimde yürütülecek siyasi sürecin ilerletilmesi. Bakınız, bu mihenk taşı niteliğinde 2254, tekrarlamakta fayda var bunu. Esad'ın gitmesi şartı içermiyor, onu dışlıyor bu BM Güvenlik Konseyi kararı ve bu terör gruplarıyla mücadele yükümlülüğü sunuyor üye devletlere. Bu yüzden Amerika'nın Türkiye ile dayanışma açıklamasının da ikiyüzlülük anlamına geldiği yer aldı. Çünkü Amerika İdlib'de aslında El-Kaide için en büyük güvenli bölge diyen eski temsilci Brett McGurk'tü, ama Amerikalılar şimdi Suriye hükümetiyle çarpışıyorlar diye El-Kaide'ye göz yumma tavrı almaktalar. Ayrıca Amerika'nın da Suriye'ye kimyasal silah sahnelenmesi üzerinden bir dizi saldırıda bulunduğunu hatırlattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptırım uygulandığını anımsattı. Aynı zamanda Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptırım uygulandığını anımsatıp burada dayanışma açıklanmasının saçmalığın ve ikiyüzlülüğün zirvesi diye de ifade etmişler. Şimdi Dmitri Peskov'un açıklaması var. Kremlin sözcüsünün Erdoğan ve Putin'in, Rusya liderinin görüşme ihtimali dışlamadıklarını söylüyor ama henüz net bir tarih yok diyor. İki tarafta İdlib'le ilgili endişe duyuyor diyor. Peskov, Moskova'nın en büyük endişesinin İdlib'de terörist grupların birikmeye devam etmesiyle ilgili olduğunu, Türkiye'nin sorumlu olduğu bölgede bu terör örgütlerinin saldırgan eylemlerinin devam ettiğini, eylemlerin Suriye ordusu ve Suriye'deki Rus askeri mevzilerine karşı yürütüldüğünü dile getirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da açıklamaları var. Tam aksi yönde, Rusya'dan bir heyeti bekliyoruz, daha ihtiyaç olursa bir araya da gelinirdi diyor. Bakü'de Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Kendisi Astana süreci için çok çalıştıklarını söyledi ama Suriye ordusunun saldırganlığının herkesi rahatsız ettiğini söyledi. Rusya'dan beklentilerinin Suriye ordusunun durdurulması olduğunu söyledi. Ama Astana süreci zaten Suriye ordusunun topraklarını kontrol edilmesi için yürütülmüş bir süreç. O yüzden anlamakta zorlanıyorum Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin bir araya gelecekler. İhtiyaç olursa amacımız çatışmaların durdurulmasıdır dedi. şeydi. Rusya ile neden çatışalım? Burada saldırıyı yapan kimdir? Rejimdir. Bizim askerlerimize saldıran rejimdir. Taciz eden rejimdir dedi. Yalnız kalsak da sabrımızın sınırı vardır. Yalnız kalsak da yanıt veririz ifadelerini kullandı. Şimdi İdlib'deki gözlem noktalarına TSK'nın obüs ve zırhlı personel taşıyıcı sevk ettiği yolunda haberler var. Reyhanlı ilçesinden gelen, aynı zamanda bir de Hisar Ağ sistemlerini, füze sistemlerini yerleştirileceği söyleniyor burada, ama biraz daha kuzeyde olabileceği yolunda Rus kaynaklardan bilgiler geliyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Adana mutabakatına, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını Adana mutabakatına dayandıran açıklamalarına tepki gösterdi. Şam yalan söylemeye ve Suriye'deki eylemleri konusunda halkı yanıltmaya devam eden Erdoğan'ın inatçılığını kınıyor ifadeleri yer aldı Suriye Dışişleri'nin açıklamasında. Adana mutabakatının Türkiye'nin Suriye hükümetiyle koordinasyonunu tanımladığını, bunun bir uluslararası anlaşma olması nedeniyle Türkiye'nin tek başına hareket edemeyeceği ifadeleri yer aldı. Bunun terörle mücadeleyle ilgili olduğu belirtildi. Erdoğan ne işiniz var diyorlar, biz anlaşma gereği oradayız demiş. Ama tabii Adana mutabakatı böyle bir şey değil açıkçası. Suriye Dışişleri Bakanlığı da bunu dile getirmiş. Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de bu arada Rusya'ya İdlib çağrısı yaptı. Tehlikeli çatışmaya son verilmeli. Rusya politikalarını değiştirmeli diyor. Ve burada bu bütün bunların Esad yönetimine yarayacağı. Amerika'nın tek derdi o. Suriye tek bir yekpare bir ülke olarak kalmasın, bölünsün, parçalansın. Bunu da IŞİD mi yapar, El-Kaide mi yapar? Amerikalıların çok da açıkçası umurunda değil. BM Güvenlik Konseyi'nde Amerika, Britanya ve Fransa, yani Suriye'yi 2 sene öncesine kadar, Soçi Mutabakatı sürecine kadar vuran ülkeler BM Güvenlik Konseyi'ni de acil toplantıya çağırmış durumdalar. Efendim, Libya ile ilgili BM gözetiminde toplantıların başlaması bekleniyor. Berlin Konferansı 19 Ocak'ta düzenlenen. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya Özel Temsilcisi Birleşmiş Milletler'in Gassan Selame ile krizin çözümünü konuşmuş vaziyette. Libya'ya gönderilen paralı askerlerin nihai rotasının Avrupa olduğuna dair yeni bir haber düştü. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin raporu bu aynı zamanda. Buna Mısırlı bağımsız gazetecilerin çıkardığı Hafriyat haber sitesi yer vermiş, rapora yer vermiş. Çok enteresan unsurları var. İtalya'ya geçiyorlar. Bunlar Libya, Suriye'den aktarılmaya çalışılıyorlar Libya'dan, ama İtalya'ya geçmeye çalışıyorlar hayatlarını kurtarmak için. Orada Türkiye'nin savaşmaktan kaçınan askerlerin parasını kestiği, yerinden edilmişlerin barındırıldığı kamplarda zorla insanları Libya seferine kaydetmeye çalıştığı iddiaları yer almış. Fransa, Le Monde gazetesi de yazmıştı. İtalya'yı bu konuda uyarıyor. Bakın, bunlar Libya'ya gidiyorlar, size geliyorlar asıl diye. Aslında müthiş bir insani dram bu. Paralı asker olarak kullanılıyor cihatçılar. Başka ülkeden, bir ülkeden bir başkasına taşınıyorlar. Bir takım siyasi hedefler için tabii ki. Bu Hafriyat sitesi, Arap Baharı diye anılan bu isyan sürecinde Libya'da iktidar devrilen, linç edilerek İslamcıların öldürdüğü Muammer Kaddafi döneminde Libya'nın paralı askerlerin kullanılması ve finansmanına karşı 1977 tarihli ilk uluslararası anlaşmayı imzalayan Afrika Birliği üyesi olduğunu da yazmışlar. Ben bilmiyordum bu bilgiyi. Ben de bu gazete sayesinde öğrendim. Evet, Amerika'ya bakıyoruz. Azil defteri kapandı Trump'ın. Temsilciler Meclisi'nde 18 Aralık'ta azledilmişti Donald Trump. Ama tabii Amerika'da Kongre'nin iki kanadı var. Senato'da da gerekiyordu aynı durumun olması. Görevi kötüye kullanma, Kongre'nin işleyişini engelleme suçlarından yargılanıyordu Trump. Senato'da dün akşam oylama yapıldı. 48'e karşı 52 oyla suçlamadan aklandı. Yine öbür maddede 47'ye 52 oyla, 53'lük oyla aklandı. Mitt Romney Cumhuriyetçilerden Trump'ın azli yönünde oy kullanan tek cumhuriyetçi oldu. Trump böylece Amerikan tarihinde Andrew Johnson ve Bill Clinton'dan sonra Senato'da aklanan 3. başkan diye belirtmek lazım. Trump hemen arkasından Time dergisinin kapağını da içeren bir video paylaştı. Sonsuza kadar başkan olacağı bir esprili bir video demek lazım, ama tabii dünyanın oturup Trump'lı bir 4 yıl daha mı olacak diye düşünmesinde fayda var. Hakikaten çok sarsıcı geçti bu Trump yönetimi döneminde uluslararası politika. Kendisi de kendisini esprili olarak gösteren böyle bir Time dergisi kapakları geliyor. Yıllar var orada işte 2020, 2050, 2100, 3000, 4000. En sonunda Trump böyle gülerek bakıyor. Hakikaten biraz da komik ama Trump'ın şakası var mı dünya için ondan emin değilim. Nancy Pelosi açıklama yaptı. Temsilciler Meclisi Başkanı, Beyaz Saray'dan açıklamalar var. Tabii Temsilciler Meclisi Başkanı Trump'ın Amerikan demokrasi için bir tehdit olmayı sürdürdüğü, kanunsuzluğu normalleştirdikleri cumhuriyetçilerin, başkanın kanunsuzluğunu, anayasanın denetim ve denge sistemini reddettikleri ve Trump'ın bu yüzden de Amerikan demokrasi için tehdit olduğunu söyledi. Joe Biden 2020'de olası rakibi, iki ilk ön seçimlerde pek de iyi bir başlangıç yapmadı Joe Biden ama hakkında Ukrayna'da oğlu Hunter Biden'ın da karıştığı, bütün bu Amerikan sisteminde her yer Ukrayna'ya çıkıyor. Ukrayna adeta Amerika'nın mafya bölgesi, istihbarat operasyonlarının yapıldığı ülke haline getirilmiş durumda bu arada. Joe Biden bu skandal tabii, Trump'ı vuralım, azlettirelim, Ukrayna lideriyle telefonda konuşurken yardımı tehdit olarak kullandı diye uğraşırlarken karambolde Joe Biden'ın bütün kirli çamaşırlarını tabii ortaya sermiş durumdalar. Bu da dönüp dolaşıp onları vuracak gibi. Beyaz Saray'ın aziz sürecinin sona ermesi sonrası açıklamasında demokratların utanç verici davranışı, azle girişerek cadı avının geride bırakıldığı, Trump'ın bundan memnun olduğu, 2020'de de ve sonrasında da Amerikan halkı için çalışmayı dört gözle beklediği yer aldı. Hakikaten demokratlar önce Rusya Gate'le başlayan süreç, biliyorsunuz 2016'da Hillary Clinton'ın hırsıyla yenilmeyi kabullenemeyerek istihbarat servislerinde kullanarak başlattığı soruşturma sonuçsuz kalmıştı. Özel savcı hiçbir bağlantı bulamadı. Davayı da açamadılar. Sonra Ukrayna lideriyle telefon görüşmesi üzerinden hakikaten Amerika'da siyasi gelenekler uyarınca başkanı sorumlu tutabilecekleri maddeleri işletmeye çalıştılar ama işe yaramadı. Ve demokratların bütün adımları belki de Trump'a ikinci dönemini armağan etmiş olabilir. Hakikaten göreceğiz 3 Kasım'da. Şimdi ön seçim süreci başladı 2020 için Iowa'da ama o kadar büyük bir rezalet ki demokratların imza attığı. Trump tabii Cumhuriyetçiler açısından bir numaralı rakibi de yok. 3 günde açıklayamadılar Iowa ön seçiminin sonuçlarını. Kodlama hatası diyorlar. %97'yi açıkladılar ki ilk başta işte %30'larda, 60'lardaydı rakamlar. Ve Sanders, bu arada Bernie Sanders ekarte edilmeye çalışılıyor gibi bir izlenim de veriyor. Pete Buttigieg'e birinci sırada çıktı. Kendisi çok da böyle parlak da bir aday değil açıkçası demokratlar Trump'a karşı. Onun öncülüğünde nasıl kazanırlar? South Bend'in eski belediye başkanı Vermont senatörü Bernie Sanders sosyalist olmakla suçlanıyor. Nitekim Joe Biden bu arada feci bir sonuç. Yani hakikaten... Biden %15.8'de kaldı. %25 Bernie Sanders. Pete Buttigieg ise %26.2 aldı ön seçimlerde. Biden sonrasında Bernie Sanders gelirse sosyalizm gelir diye tehditler savuruyor Amerikan halkına. Ötekisini de 38 yaşına daha genç falan diyor. Ama bütün bu aziz süreci, skandallar, bu konuya da yarın bakmaya çalışacağız Amerika ile bağlanıp, çok daha parlak bir tablo çizmiyor. Şimdi Amerika'nın Rusya ile ilişkilerine dair ulusal güvenlik danışmanı Trump'ın, Robert O'Brien'in mesajları vardı. Yumuşak mesajlar verdi kendisi Washington'da. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiktik biz dedi. Sovyetler Birliği'ni kastediyor. 75 yıl önce Elbe Nehri'nde buluşmuştuk Nazileri yenerken. Müttefikimiz Rusya ile büyük zafer elde etmiştik diyor. Ama tabii şimdi ilişkiler pek iyi değil Amerika ile Rusya arasında. Silah kontrolü en baş madde aslında. O'Brien silah kontrol görüşmelerinin yeniden başlayacağını söylemiş durumda. Vladimir Putin de aralarında Amerika'nın Rusya Büyükelçisi'nin bulunduğu dış ülke büyükelçilerinin güven mektuplarını sundukları törende benzeri bir açıklama yaptı. Amerika ile hem stratejik istikrar, hem silahların kontrolü, hem terör sorunu konularında özlü bir diyaloğa hazır olduklarını, bu yapıcılığın tüm dünyanın yararına olacağını söyledi. Böyle bir mesaj verdi. Tabii Rusya'nın Amerika ile özellikle silahlanma meselelerindeki ilişkilerde kaygıları bitmek bilmiyor. Hal böyleyken, yani yumuşak mesajlar verilirken, Amerika Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı danışmanı Robert O'Brien aynı zamanda Rus petrol şirketi Rosneft'in Venezuela politikasını değiştirmemesi halinde karşı tedbirler alacakları. Yani yaptırım. Amerika'nın bütün diplomasisi buna dayanıyor artık. Beğenmediklerine yaptırım uyguluyorlar. Yani diplomasi bu. Bu tehdidi savurdu. Maduro'ya desteklerinin basit bir ticari teşebbüs değildir dedi. Ama yani onlar da Venezuela'da seçilmemiş bir adamı başkan ilan ettirmeye çalışıyorlar. Sonra demokrasiden bahsediyorlar. Sonra başka ülkeler ya kardeşim orada böyle bir durum var. Siz müdahale etmeyin dedikleri zaman ekonomik yaptırım uygularız size. Bizim istediğimizi yapmıyorsanız diyorlar. Böyle bir şey hakikaten enteresan. Trump bu arada Venezuela'nın kendini geçici başkan ilan edilen muhalefetin bile görevden aldığı Juan Guaido'yu Beyaz Saray'da ağırladı başkan yardımcısıyla birlikte. Böyle de bir acayip bir durum. Nasıl çözülecek valla o Amerika'nın tek taraflı adımlarıyla zor. Amerikan diplomasisi artık bu hale düşmüş vaziyette. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da bir konuşması var. Amerika'ya mesajlar, ABD'nin zalimce müzakerelerle kendilerini teslim almaya çalıştığını söyledi. Haklıyız biz dedi. Onlar ise eşitlikten uzak, izzeti olmayan bir müzakereyle bizi teslim almak istiyorlar. İran teslim olmayacak dedi. Yani hakikaten bu güç ilişkisi tabii. Gücü olan konuşuyor dünyada. Tabii gücü olan konuşunca da savaşlar ortaya çıkıyor. BM Güvenlik Konseyi insanlığın tarihi deneyimleri üzerine çok mükemmel olmayabilir ama bunun üzerine kurulmuştu ama artık iyice yalan, dolan ve tek taraflı adımlar gücü olanın daha güçsüz olanın tepesine bindiği bir hal almış durumda. Onu da belirtmek lazım. İran'da burada kendi yönetimi açısından Amerikan yaptırımları altında petrol zengini olmasına rağmen sıkışmış vaziyette, ılımlı İran'da bu ay seçimler var, meclis seçimleri, muhtemelen Ruhani'nin ılımlı yönetimi yerine radikaller daha güçlenecekler. Irak'ta Necef yakınlarında Sadr grubu eylemler düzenledi. Mavi şapkalılar ki güvenliği korusunlar gösteriler sırasında diye ortaya atılmıştı. Çatışmalar çıkmış. 6 kişi öldü. 40'tan fazla kişi yaralandı. Babil'de de yine aynı şekilde ki Tevfik Alavi'ye hükümeti kurma görevini verdi. Berham Salih Cumhurbaşkanı. Ama işte siyasi partilerin adayı diye göstericiler karşı çıkıyorlar. Yani siyasi partilerin adayı kurmayacaksa hükümeti kim kuracak Irak'taki sistemde? O da ayrı bir soru. İsrail'de 2 Mart seçimleri için geri sayım başladı. Netanyahu Gazze'ye saldırı tehdidi savurdu. Yüzyılın anlaşmasını Trump'la birlikte açıkladıktan sonra kutsal topraklarda da gerilim olduğunu söylemek gerekiyor. Netanyahu bu arada bir de Türkiye'ye mesaj göndermiş. Erdoğan bana sürekli Hitler diyor. Tanrı'ya şükür ki Türkiye ile ticaretimiz büyüyor demiş. Yani Türkiye'nin İsrail'le ilgili politikalarının hiçbir aslında anlamı olmadı. Söylemekle eşdeğer bu espri açıkçası. Amerika'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien bu konuda da konuşmuş. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri ki Trump'ın planı bunların ilhakını alenen Ürdün Vadisi'nin ilhakını içeriyordu. Bu Yahudi yerleşimlerini antisemitizmle savunmuş. Antisemitizm Batı'da artıyor. Daha çok Yahudi İsrail'e göç edecek. Bu yüzden Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin gerekli olduğunu açıkça dile getirmiş. Filistinliler için ben sürekli söylüyorum, Singapur yapmaya çalışıyorlar. Yani refah, müreffeh bir hayat ama öyle bildiğimiz devlet falan yok yani, askeri olan, sınırı olan. O'Brien de bu anlaşma ile Filistin Orta Doğu'nun Singapur olacak ifadelerini kullanmış. Benden mi duydu yoksa ben O'Brien'den duymadım, onu söyleyeyim. Böyle bir bilgiyi de aktarmış olayım size. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Filistin'le imzalanan güvenlik işbirliği anlaşması onay verdiği notunu da ileteyim. Almanya'da, Doğu Almanya'daki Thüringen eyaletinde enteresan bir gelişme var. Burası ülkenin soldan tek eyalet başbakanı olan eyalet Bodo Ramelow. Ekim'deki seçimlerde en güçlü aday çıkmıştı ama tek başına hükümeti kuramıyor. Desteğe ihtiyacı vardı. Ne oldu? Merkel'in merkez sağcı CDU'su liberal hür demokratlarla ittifak etti. İkisinin oyları Die Linke'li başbakan Ramelow'u engellemeye yetmiyordu. Kimden destek aldılar? Aşırı sağcı AfD'den. Almanya için alternatif. Faşizmle, aşırı sağcılıkla suçladıkları AfD'nin oylarıyla aslında seçimlerde %5-6 oranında oy almış birini eyaletin ilk başbakanı yaptılar. Hür Demokrat Parti'den. Hakikaten çok dikkat çekici. Almanya açısından bile çok dikkat çekici, öyle demek lazım. 1953'ten beri seçilmiş ilk Hür Demokrat, yani liberal başbakan deniliyor ama temsiliyet niteliğinin ne olduğu çok meçhul kendisine. Evet, Çavuşoğlu bu arada AB katılım süreciyle ilgili Avrupa Birliği elçileriyle bir araya gelmişti dün büyükelçilerle. Türkiye-AB ilişkileri rafta tabii ama bu olumsuzlukları yenmemiz lazım. Avrupa'da ırkçılık var. İşte ırkçı bir Yunan vekilin eylemleri tepki çekmişti geçen hafta. Doğu Akdeniz'le birlikte çalışabiliriz demiş. Bu arada yaş günüymüş kendisinin, hediye vermişler büyükelçiler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısının Francis Fanon'un Kıbrıs'la ilgili açıklaması var. Kıbrıs Rum kesimini kastediyor. Doğu Akdeniz'deki enerji işbirliğinin önemli bir katılımcısı olarak görüyoruz. Gerilimi artıracak önlemlerden tüm taraflar kaçınmalı demişler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 26 Nisan'da seçimler var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bağımsız aday olarak katılacağını duyurmuş durumda. Latin Amerika'da Sergey Lavrov'un ziyaretine dikkatler çevrildi. Fidel Castro Küba ziyareti, Fidel Castro'nun mezarını ziyaret ederek başladığı mevkidaşı Bruno Rodriguez'le bir araya geldi. Castro'nun gömülü olduğu Santa Ifigenia mezarlığında törene katıldı. Küba bağımsızlık mücadelesinin öncüsü Jose Martin'in mezarına da çiçek bırakmayı ihmal etmedi. Benim için çok önemli, zira Rusya'da nesiller boyu Fidel vatanına ve halkına gerçek bağlılığın bir örneğiydi dedi. İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti. Amerika'nın Küba'yı maruz bıraktığı ekonomik yaptırımları eleştirdi. Küba'da sıradan sivillere zarar veren insan hakları ihlallerinde bulunduğunu Amerikalıların belirtti. Bu arada koronavirüsle ilgili Küba ilacı kullanılmaya başlanmış. Tabii şu an tam çözüm değil, onu belirtmek lazım ama salgına karşı antiviral bir ilaç geliştirmiş Küba tıbbının Castro yönetimi altında ne kadar geliştiğini hepimiz biliyoruz. Evet, son olarak Çin Devlet Başkanı mücadelelerinin koronavirüsle sonuç verdiğini söylüyor ama ölü sayısı 563'ü bulmuş vaziyette. Günlük artış rekoru da kırılmış oldu. Yeni doğan bir bebekte de tespit etmişler. Yine de mücadeleyi Çinliler devam ettiriyorlar. Açıkçası Japonya'da karantinaya alınan gemide 10 yolcu da tespit edilmiş durumda. Avustralya'da bir kadın hastaneden kaçıp yakalanmış. Amerika'da 12 koronavirüs vakası söz konusu. Putin Rusya'da koronavirüs nedeniyle fiyat şişiren eczanelerin lisanslarına el koyma talimatı vermiş. Halka böyle zarar veremezsiniz resti çekmiş vaziyette. Efendim bir ara verelim. Kaska'dan Plakala'yı dinleyelim. Bir Ukrayna şarkısı. Birazdan Okay Deprem'le Ukrayna'yı konuşacağız. Kırım'ı konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Я горять, если
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Okay Deprem var. Evrensel Gazetesi yazarı. Hoş geldin yayınımıza Okay.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Okay, sen Ukrayna, Donetsk, Donbas, Kırım, Rusya coğrafyasını çok iyi bilen gazetecilerden birisin. Orada da yaşıyorsun. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti vesilesiyle epey bir tartışma koptu. Türkiye'ye de yansıdı bu tartışmalar. Her ne kadar biz son birkaç gündür İdlib'le, Suriye'yle çok ilgilendik. Biraz es geçtik ama senin Türkiye'ye şu sıralar Türkiye'de olduğunu öğrenince hemen bu meseleyi bir konuşmak istedim açıkçası. Şimdi şununla başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanının bu ziyareti biraz sanki önceden planlı mıydı tam bilmiyoruz. Olabilir planlıydı ama zamanlaması dikkat çekiciydi. İdlib'de Suriye ordusuyla gerilimin arttığı bir dönemde Rusya'yla da tabii ki belli oranlarda gerilim ortaya çıktı Suriye sahası üzerine. Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya gitti. Ukrayna ile tabii Türkiye'nin özel bir iletişimi var öteden beri. Ancak Kırım 2014 meydan olaylarından sonra biraz işler değişmiş durumda. Nasıl değerlendirmek lazım Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'yı ziyareti? Özellikle de işte Slava Ukrayna, şan olsun Ukrayna'ya şeklindeki söylemleri zannedersem Rusya'da da çok tepki çekti. Sen Rusça'dan da takip ediyorsun. Nasıl görmek lazım bu ziyaretini Cumhurbaşkanı'nın?
Öncelikle sondan başlamak gerekirse bu Slava Ukrayna olarak artık Türkiye kamuoyunda belirliğine kazanan bu slogan 2. Dünya Savaşı'nda bugünkü Ukrayna'nın batısında Alman işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan işbirlikçi Ukrayna ordusunun başındaki isim Stepan Bandera'nın açıkçası ortaya attığı bir slogan. O günden itibaren de hem o dönemin tabii ki Ukrayna faşistlerinin, aşırı milliyetçilerinin bugün de son 5-6 yıllık konjonktürde aşırı sağın Ukrayna aşırı milliyetçilerinin ya ifade faşistlerinin temel sloganı durumunda bu Slava Ukrayna Türkçesi yaşasın veya yaşa Ukrayna. Açıkçası benim kişisel kanaatim, tahminim Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu bilinçli söylemediği, telaffuz etmediği yönünde. Hatta bunu anlamını bilmediği de meçhul. Çok büyük ihtimalle kendisi son anda işte o ortamda belki birilerinin hoşuna gideceği, birilerinin tırnak içinde gururunu okşayacağı düşüncesiyle kendisine fısıldanmıştır belki.
Evet. Ama Angela Merkel bu tuzağa düşmemiş anladığımız kadarıyla 2018'de kendisi yaşasın asker, yaşasın şan olsun Ukrayna'ya değil, merhaba asker diye selamlamış. Herhalde daha iyi biliyordur bu tarihi.
Şimdi bir Alman olarak kesinlikle, bir de tabii Angela Merkel'in bunu söylemiş olması çok büyük bir skandala tam anlamıyla yol verecekti, verirdi. Dolayısıyla tabii onun ağzından çıkması çok başka manalara tekabül ediyor. Almanya tabii Rusya tarihini düşündüğümüzde.
Peki ikinci bölümüne geçmeden şunu da sorabilir miyim? Bu konuyu kapatırken Slava Ukrayna, Ukrayna'yı kapatırken şimdi 2014 sonrası neden buna dönüldü Ukrayna'da? Sen orada da yaşadığın için doğusundasın, Donbass'tasın ama Ukrayna'yı çok iyi biliyorsun. Nasıl bir şey durumdur ki bu böyle bir faşist söylemler bu kadar sahiplenilebiliyor?
Evet, çünkü malumunuz 2014 Şubat'ında açıkçası bu Slava Ukrayna'nın sahiplenen kliklerin, fraksiyonlar iktidara geldiler veya onları destekleyen güçler iktidarı ele geçirdiler. Keza birkaç sene zarfında da o zamanın devlet başkanı Pyotr Poroshenko bunu adeta resmi bir devlet sloganı haline getirdi. Yani bu önce sokakta o darbe esnasında benim o zamanki tabirimle sivil faşist darbede önce sokağın sloganı sokaktaki belli paramiliter güçlerin sloganı havasındaydı. Sonra biraz yayıldı tabii derken devleti de onlar bir şekilde ele geçirdikten sonra ve yavaştan da kurumsallaşmaların takiben bu bizzat devlet başkanı ağzından resmi olarak ele getirmeye başlandı ve açıkçası neredeyse her resmi belli başlı gösteride, buluşmada, mitingde, toplantıda, çoğu zaman hatta Welcome Herald dediğimiz işte Ukrayna parlamentosunda bu slogan hep birazdan olmasa da o belli başlı sağ partilerin, özellikle tabii iktidar partilerinin yönetici fraksiyonunun ağzından dile getirilmeye devam edildi. Dolayısıyla böyle bir konjonktürdeyiz halen. Yani bu yeni devlet başkanı Zelenski'yle de o yani Poroshenko dönemi kadar olmasa da o kadar dost doğru ve yüksek perdede az çok devam ediyor.
Peki önemsiyor mu Ukraynalılar? Önemsiyor muydu Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini? Şimdi tabii Türk akımı açıldı. Ukrayna'nın bir bypass edilmesi. Gerçi Gazprom bir anlaşma da yaptı. 5 senelik Ukraynalı Zelenski yönetimiyle de bir yakınlaşma var galiba Rusya'yla aralarında. Hem bu son durum hem de Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin Ukrayna'daki yankılarını da anlayalım.
Evet. Şimdi tabii Ukrayna her açıdan bölünmüş bir ülke. Yani siyasi, sokağın hayatı üyesi, sosyolojik, sosyal açıdan. Ama en önemlisi tabii ki sosyopolitik bakımdan. Yani halk çoktandır ikiye bölünmüş durumda bu manada. Çoğunluğu ise açıkçası zaten Zelenski'nin, özellikle Poroshenko'nun sonrasında aldığı oydan biliyoruz. Bir anti-Poroshenko adayı olarak eski dönemin yani savaş politikalarını güden, bir önce iktidara karşı barış isteyen, bir an evvel Donbas sorunun halledilmesi, Rusya ile olabildiğince tekrar yakınlaşılması yönünde bir umut besleyen, beklenti içinde olan halkın çoğunluğunun bir nevi fiili temsilcisi olarak Zelenski gelmişti malum iktidara, başkanlık koltuğuna oturmuştu. dolayısıyla yani halkın bu noktada, yani Ukrayna çoğunluğunun tam bu bağlamda Erdoğan Ukrayna ziyaretini düşündüğümüzde, bu ziyaret önemli ama son kertede hani Ukrayna kamuoyu açısından ve halkın önemli kısmı cephesinde çok tayin edici değil Ukrayna'nın bundan sonra geleceği açısından. Geleceği en nihayetinde Rusya ile ilişkilerine bağlı. Ama tabii Rusya ile ilişkileri de ne olursa olsun Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin bir tarafında olduğu bir kulvarda da yönleniyor veya tayin oluyor. O da etkisiz değil illaki. Ama yani Ukrayna'nın tabii ki iktidar cephesinde veya işte basınında büyük yankı yarattı bu ziyaret. Bu ziyaret konuşulanlar, yapılan anlaşmalar, konulan hedefler, Erdoğan açıklamaları, Kırım başta olmak üzere, Rusya Ukrayna gibi takım çıkışlar, sansasyonel açıklamalar illa konu oldu. Epey tartışıldı konusu. Rusya kamuoyunda keza öyle. En az Ukrayna olduğu kadar. Ama sokakta açıkçası Kırım başta olmak üzere diyelim hani eski Ukrayna'nın parçası olarak o kadar da düşündüğü kadar yankı bulmadı, bulmuyor. Daha
peki Kırım'la ilgili durum nedir? Şimdi Türkiye'de bir şeyler yanlış mı anlaşılıyor? Cumhurbaşkanı'nın Kırım'la ilgili sözleri herhalde Rusya'da çok hoşnut karşılanmadı. Bir de Kırım Tatarlarından konuşanlar oldu. Özellikle işte TOKİ 500 konut yapılması Kırım Tatarları için söylemi tartışıldı. Kırım Tatarlarının bölgesel ulusal kültürel özellik başkanı Eyvaz Umerov'un açıklamaları vardı. Geçmişte TİKA böyle bir konut programı yapmıştı ama hiçbirimiz hiçbir şey görmedik dedi. Bürokratların cebine girdi dedi. Bunu nasıl okumak lazım? Kırımlıların bakış açısından.
Şimdi birincisi bu Erdoğan Türkiye'nin Kırım'ın Rusya'ya bağlandığını kabul etmediği, asla etmeyeceğini dönük demesi yeni bir şey değil. En başta bunu altını çizmek gerekiyor. Yani sen kamuoyunda Erdoğan ve Erdoğan timsalinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk defa böyle bir şey söylemiş veya böyle bir görüş dilendirmiş, açıktan dile getirmiş var gibisinden de birileri tartıştı bu konuyu. Halbuki böyle değil, defalarca bu görüş dile getirildi, resmen açıklandı. Kısacası Türkiye'nin en baştan beri pozisyonu buydu. Zaten doğrudan buna bağlantı olarak Türkiye tekrar hatırlayalım, 2016 olsa gerek Kırım başkenti Simferopol'e olan uçuşları kesmişti. Çünkü kendisi bunu kesmiş bulundu. Dahası, bakın şu da çok önemli. İkinci olarak Rusya Federasyonu Kırım alırken hiçbir zaman akabinde dünyada Türkiye dahil veya da başta olmak üzere bir takım bölgesel güçler, öncü devletler Kırım'ı er ya da geç tanıyacak, tanımalı zaten sınırlarda hareket de almadı. Ve bu beklentiye güvenmek suretiyle o hamleyi yapmadı. Yani diğer bir ifadeyle Rusya, o devletler, Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa cephesi, Batı ülkeleri, Kuzey Amerika hiçbir zaman tanımayacağını bilse dahi veya Kırım'ı yine de alır mıydı? Alırdı benim görüşüme göre. Çünkü orada Sivastopol'daki askeri üssü başta olmak üzere çok hayati derece stratejik bir yerleşkesi, bir pozisyonu vardı. Dolayısıyla almaması durumunda orada %100'e yakın bir NATO destekli Amerikan üssü konuşulacak da kurulacak. Dolayısıyla Rusya'nın çaresi yoktu. Bir de bir başka nokta, yani bunu böyle netleştirmek lazım. Türkiye öte yandan Kırım'ı Rusya'ya geçtiğini tanımış olsa, diğer bir ifadeyle Ukrayna'nın Kırım'ın onaylasa, bu sefer Türkiye'nin Ukrayna'yla şu anki hükümetle, devletle ilişkisi tamamen bozulacak. Evet. Dolayısıyla Rusya açıkçası bunu hareketle kalkıp da Türkiye'nin şu konjonktürde Kırım'ın Ukrayna'nın Rusya'ya bağlanmasını kabul etmesinin gerçekçi olduğunu düşünmüyor, onu beklemiyor.
Evet.
Rusya. Kısacası toplamda baktığımızda bu üç faktöre herkes açıkçası tabiri caizse oynaması gereken oyunu oynuyor ve rolü oynuyor daha doğrusu.
Evet. Ama bir şunu söyleyeceğim. Sergey Lavrov'un açıklamasında özellikle Kırım ziyareti davetinin tekrarlanmasını gördük. Tabii bu arada herhalde Kırım'ın bir referandumla o süreçte, yani sağ güçler Kiev'i ele geçirirken bir referanduma gittiğini, oradaki Rus nüfusunda azımsanacak gibi olmadığını. Hatta galiba Ukraynalılar Kırım'da pek yoklar. Tatarlar var, Ruslar var, başka halklar da olabilir Güney Rusya'dan. Onu da herhalde anımsatmak lazım. Bir de cami açılışı olacak Nisan ayında yanılmıyorsam. Evet. Öyle bir davet de var. Kırım'daki, yani Kırım'ı nasıl anlamak lazım? Türkiye kamuoyunda hemen, Kırım evet. Doğru anlaşılıyor mu?
Bence hayır. Birincisi, en son sorduğunuz hareketle. Kırım'da henüz Ukrayna döneminde, yani Rusya bağlamadan önce dahi demografik olarak Ruslar, yani etnik Ruslar birinci sırada geliyorlar. Onların da oranı %67-68, yani her üç kişiden ikisi etnik Ruslu. Zaten bu arada Kırım tamamı bugün de olduğu gibi Rusça konuşuyor. Ana dili Rusçaydı. Artı 2014'ten sonraki süreçte yani hatır sayıda dönebilecek bir göç de gerçekleşti. Daha çok etnik Ukraynalıların Ukrayna'ya dönüşü veya gidişi şeklinde cereyan etti bu da. Bu demektir ki şu anda tam bilemiyorum tabii kesin son güncel istatistikleri bu bakımdan, ancak tahminim yani belki %70-75'lere çıktı göreli bu sefer. Etnik Rusların oranı daha da yükseldi kısacası azalmak bir yana. Tatarlar da bu arada eskiden yine eski dönemde yani 2014'e kadar 300 bin civarı tahmin ediyor nüfusları. Kısacası oransal olarak da %15'e tekabül ediyordu. Biraz artma eğiliminde olmuş olabilirler çünkü onların nüfus artışı hem Rus, etnik Ruslar hem de Ukraynalılar kıyasında daha fazlaydı. Dolayısıyla Tatarlar zaten hani 2. Dünya Savaşı'nın büyük kırılma sonrasını düşünecek olursak hep uzun süreden en azından 10 yıllardır azınlıklardı. Veya 3. diyelim diğer bir ifadeyle nüfus açısından 3. sırada yer alıyorlardı Rus etnik Ruslar Ukraynalılardan sonra. Ama öte yandan yani bunu böyle okumak lazım. Erdoğan eğer er ya da geç hakikaten Kırım'ı ziyaret ederse yani ben belki çok kısa vadede gerçekçi bulmuyorum. Yani özellikle bu açıklamadan Ukrayna ziyaretinden sonra zaten o doğrudan Kırım'ın Rusya bağlamını teslim etmiş olacak. Yani Türkiye'nin onun fiili tanıdığı anlamına gelmiş olacak. O ziyaret sanki şu konjonktürle ve gerçekçilikle bağdaşmıyor gibi gözüküyor. Ama zaman gösterecek tabii bunu. Ama öte yandan hem Lavrov'un açıklamasında olduğu gibi yani Rusya sonuçta resmi yerden Erdoğan davet etmiş oldu. İstediğiniz zaman rahatlar gelebilirsin dedi. Aksini söylemesi zaten beklenmezdi. Yani
giderse ne görür peki?
Giderse ne görür? Yani giderse öncelikle tabii nereye ziyaret edeceğine de bağlı olaraktan veya ziyaretin kapsamıyla ilintili olarak Tatarların öncelikle bir şekilde düşünüldüğü, birinin düşündüğü, tahayyül ettiğinin aksine mağdur olmadıkları, eski döneme kıyasla mağduriyetlerinin artmadığını görecektir %100. Neden? Çünkü birincisi Ukrayna döneminde Tatarca, yani Kırım Tatarcası resmi dil hüviyetine sahipliyken şu anda resmi dil statüsüne çıkartıldı. Bu bir. Bu çok önemli. İkincisi yine Kırım Tatarlarının pek çok kültürel, sosyal ama özellikle kültürel boyutaki hakları verilmezken, resmileşmezken Ukrayna döneminde şimdi onlar var. Ve giderek de bu anlamda otonomik kültürel bazlı başta olmak üzere hakları artıyor, kuvvetleniyor. Üçüncü çok önemli bir husus da var ki o daha yeni bir gelişme sayılır geçen yılın. Rusya hatırlayalım yakın zamanda 1944 Kırım Tatarların sürgününü tanıdı. Bu konuda tarihi bir özür anlamına gelecek açıklamalar yapıldı, demeçler verildi. Bu konuda da bir yol haritası benimsendi, ortaya çıkarıldı Rus hükümetince. Bunun anıtları açılmaya başlandı, anmalar yapıldı. Türkiye'de hatta ilgili diplomatik temsilciler buna ilişkin bir etkinlik takvimi oluşturdular.
Evet.
Bunu gerçekleştirmeye başladı vesaire. Yani bu da düne kadar yoktu. Ukrayna zaten bunun alakası da yoktu ona bakarsın. Tamam, bu Sovyetler döneminde yapıldı. Hani sanki Rusya ile özdeş düşünülüyor bu sürgün, 1944 sürgün, ama ne olursa olsun Ukrayna bu konu hiç değinmek bile istememişti eski dönemde, 2014 öncesi. Kısası en başta bunları görecektir Sayın Cumhurbaşkanı. Ama bunun dışında da yani somut olarak maddi anlamda Rusya dönemiyle birlikte Kırım'a çok fazla yatırım, altyapı yatırım başta olmak üzere iyileştirici ekonominin, özellikle altyapının geliştirildiğini, ilerletildiğine dönük adımlara şahit olacaktır. Havalimanından tutun da işte demiryolu hatlarının iyileştirilmesi, yenilenmesine, yeni hızlı trenin konulmasına, Kerç Köprüsü'ne yeni termik santral inşa edilmesine, yeni su kanalları, Rusya'dan gelen ayrı bir enerji borasının inşa edilmesi vesaire vesaire gibi. Dolayısıyla
evet.
Bu da Kırım'daki değişimin diğer bir yüzü. Son olarak da TOKİ'nin konu projesinden bahsettiniz. Ben açıkçası o projenin detayını haberdar değildim. Ama Türkiye samimi olarak somut anlamda böyle bir proje ortaya koyar önerirse, ben Rusya Federasyonu veya yani Kırım'ın lokal, çünkü kontrollü bir cumhuriyet biliyorsunuz Kırım, şu an Rusya Federasyonu bünyesinde, bunu reddedeceğini ve elin tersiyle kabul etmeyeceğini düşünmüyorum.
Evet. Yani
bu düşünülür, tekrarla kabul edilebilir.
Peki bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Erdoğan'ın ziyaretinden hemen önce dikkat çekici bir biçimde Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo gitti Kiev'e. Zaten biz işte Amerika'daki azil sürecinin Ukrayna ile bağlantılı kısımlarını biliyoruz. Son dönemde Amerika'da hangi dosyayı açsak bir şekilde Ukrayna çıkıyor o dosyanın altından. Öyle de enteresan bir durum var. Pompeo bir takım Kırımlı Tatar aktivistlerle de görüşmüştü. Orada basına kapalı, ama tabii bu resmi açıklama değil. Orada sızan, Ukrayna medyasında sızan bilgilere göre orada demiş ki yani artık bitti bu iş, hani dünya aktörleri anlıyor, Ukrayna Kırım'ı verdi, Rusya Rusya'nın elinden kimse alamaz diye. Ukrayna'da Amerika'nın rolü düşünüldüğünde bu açıklamaları nasıl görmek lazım? Herhalde meydan olaylarında Amerikalıların da bir payı olduğunu söylemek lazım, değil mi?
O tartışmasız zaten, o doğru. Yani tam tabiriyle artık Ukrayna'nın böyle bir açıklama sonrası veya artık sızan böyle bir bilgi, ama yapılmış olduğuna olduğunun netleşmesinden sonra bu sızan bilgi ertesinde herhalde soğuk su içmelerine fayda var. Yani de facto bir durum vardı zaten. Yani bu sene 6. senesi de olacak. Bu şu an Rusya'nın Kırım almasında oluşan konjonktürün. Açıkçası şunu hatırlatmakta fayda var. Bir analoji yapmak namına. Sovyetler Birliği resmi olarak kurulduktan çok çok sonra Batı ülkeleri tarafından tanınmıştır. Koskoca Sovyetler Birliği bile, benim bildiğim 30'lu yıllarda Sovyetler Birliği'ni Amerika başta olmak üzere Batılı ülkelerin her anlamda gerçek manada tanımaları resmi bakımdan 1930'lu yılları bulmuştur. Çünkü kaç yıl aradan sonra, belki 15 yıl takip ben Osmanlı devrimin ertesinde. Şimdi toplam 6 yıl geçmiş, zor bir konjonktürdeyiz dünyada. İşte Suriye meselesi, Libya konusu, Amerika-Rusya'nın farklı alanlara karşı karşı gelişi, Rusya'ya olan yaptırımlar vesaire vesaire. Dolayısıyla bunu zaten böyle bir iki yıl içinde veya resmi anlamda çok kısa vadede Batı'nın tanımasını bekleme gerçekçi olmazdı. Onlar da benim daha evvel de söylediğim üzere kendi rollerini oynuyorlar. Ama yine benim kişisel bakışıma göre, yani belki düşünceme göre, er ya da geç onlar tanıyacaktır. Bu saatten sonra tüketen de Kırım'ın Rusya'dan çıkması imkansız. Çünkü Kırım Donbas'a benzemez. Bunun için zaten Rusya resmi Donbas'ı almak bir yana gerçekten müdahale etmedi. Ama
bitti zaten
ki.
Sovyetler Birliği'ne bağlıydı ve herhalde çözülme sırasında onların da bir referandum talebi vardı. Ukrayna izin vermemişti, değil mi? Onu da hatırlatmakta fayda var.
Evet, onu unutatalım. Kırım Sovyetler Birliği döneminde de zaten Sovyet Federasyonu içerisinde Rusya'ya aitti uzun bir süre. 1954 yılına kadar, yani Sayın dönemin sonuna kadar. 1954 senesinde Rusya Sovyet Sosyalist Federatif Cumhuriyeti'nden Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne geçirildi. Khrushchev tarafından, Nikita Khrushchev tarafından. O günden sonra öyle kaldı. Ama tabii Sovyet çatısı altında kimse bu değişikliğin çok fazla ileride sorun yaratacağını düşünmedi, öngörmedi o günkü şartlarda. Yani sonuçta son tarihte aynı ülkeydi. Normal muğlaktı bugüne göre. Ama tabii o dağılma aşamasında çok hızlı bir malum gerçekleşti. 91'deki dağılma süreci bir anda Ukrayna kalıverdi. Tabii ki o dönem de vurguladığınız, hatırlattığınız üzere buna karşı çıkanlar oldu. O aşamada Rusya dahil olması gerek savunanlar, Rus politikacılar, partiler, Ukrayna içinden de pek çok pekala Rusya yanlısı diyelim ya Ruslar oldu ama bir şekilde Ukrayna tarafında kaldı. Ama en önemlisi bu açıdan o bir tarafa Kırım içinde Sivastopol her daim üst olarak Rus ağırlığında kaldı. Yani Sivastopol özel bir şehirdi. Bugün de özellikini koruyor zaten. Kırım Ukrayna döneminde yine özel statü olduğu gibi Sivastopol özellikle bir statüydü ve oradaki askeri varlığının çok önemli kısmına ve üstün Ruslara ait Rusya Federasyonu'nda. Anlaşmaları o şekildeydi uzun süreli. Rus hükümetiyle Ukrayna arasında yapılan anlaşma. Dolayısıyla bu faktörleri gözeterek Rusya hamleyi yapmakla yüzde kaldı ve yaptı.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum Okay değerlendirmelerin için. Hem ziyareti hem Kırım meselesini konuşmuş olduk. Çok teşekkürler katkıların için.
İyi yayınlar, iyi günler.
Evet, Okay Deprem'le konuştuk. Hem Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini İdlib'den bir fırsat bulup bir ara verip Suriye meselesine, hem Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini hem bu vesileyle de Ukrayna politikaları, Rusya ve Kırım meselesini konuştuk. Elvina Yuldaşeve'den Yosman isimli Kırım Tatar türküsüyle bugün veda edelim. Size yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dört bir yandan sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.